Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 29. ayrım. Kern akşam üzeri trenle Cenevre'ye hareket etti. Birden içindeki bir his ona, Ruth'un daha önce hastaneden taburcu edilmiş olabileceğini söylemişti. Ertesi sabah Cenevre'ye vardı ve valizini istasyondaki bagaja bırakarak polise gitti. Memura, Fransız hükümeti tarafından İsviçre'ye henüz bırakıldığını söyledi. İsviçre'den sınır dışı edilmesine dair emir yanında bulunduğu ve tarihi de ancak birkaç günlük olduğu için sözlerine inandılar. Ve gündüzün alıkoyduktan sonra Kolonya istikametinde sınırın ötesine bıraktılar. Kern derhal Fransız gümrüğüne müracaat etti. Uyuklayan bir memur içeriye gidin dedi. Sizden evvel gelen bir başkası da bekliyordu. Dörde doğru ikinizi de yollarız. Kern gümrük kulübesine girince hayretle sen misin Vogt dedi. Nasıl oluyor da buradasın? Vogt omuzlarını silkti. Tekrar İsviçre sınırını çiğneyeceğim. O vakitten beri ilk defa mı? Hani Lurzen istasyonuna götürülürken görmüştük. Evet, o vakitten beri ilk defa. Vogt kötülemişti, zayıflamıştı ve yüzünün derisi soluk bir kağıda benzemişti. Bende bir uğursuzluk var dedi. Hapse girmeye bir türlü muvaffak olamıyorum. Oysa gecelerde adam akıllı soğudu. Katlanmama imkan yok. Kern onun yanına oturarak ben hapisteydim dedi ve tekrar serbest olduğum için öyle memnunum ki hayat hep böyle işte. Bir jandarma ekmek ve şarap getirdi. Yer yemez sıranın üstünde uyukladılar. Sabahın dördünde uyandırıldılar ve sınıra götürüldüler. Etraf adam akıllı karanlıktı. Üzerlerine kırığı düşmüş tarlalar soluk bir ışıltı içindeydi. Vogt soğuktan titriyordu. Kern süveterini çıkardı. Siz giyin bunu. Ben hiç üşümüyorum. Sahi mi söylüyorsunuz? Elbette. Vogt, siz gençsiniz dedi. Bütün mesele bunda. Süveteri başından geçirdi. Birkaç saat sonra geri veririm. Güneş çıkıncaya kadar sadece. Cenevre'ye varmadan az önce vedalaştılar. Vogt'un niyeti Lozan üzerinden geçip İsviçre'ye derinlemesine girmekti. Sınır civarında bulundukça derhal yüz geri çevrilmişti ve adamcağız hapse girmeyi bile başaramamıştı. Kern süveteri alıkoyunuz dedi. İmkanı yok. Başlı başına bir servet. Bende bir tane daha var. Viyana'daki bir hapishane ruhanisinin hediyesi. Cenevre'deki emanetçide duruyor. Doğru mu bu söylediğiniz? Elbette doğru. Kırmızılı mavili bir süveterdir. Artık inandınız mı? Vogt gülümsedi ve cebinden ince bir kitap çıkararak öyleyse siz de bunu alın dedi. Hölderlin şiirleriydi. Kern ama bunlardan vazgeçmenize imkan yok dedi. Hiç de değil. Mühim bir kısmını ezbere bilirim. Kern Cenevre'ye doğru yürüdü. Bir kilisede 2 saat uyuduktan sonra 12'de büyük postanenin önündeydi. Ruth'un henüz gelemeyeceğini bildiği halde saat 2'ye kadar bekledi. Daha sonra Binder'in listesinden akıl danışmaya karar verdi. Akşama kadar 17 frank kazandıktan sonra polise gitti. Cumartesiydi. Gecede bir sıkıntı vardı. Saat henüz 11'ken adam akıllı sızmış 2 kişi getirdiler. Herifler her tarafa kustuktan sonra şarkıya başladılar. Saat 1'e doğru 5 olmuştular. Saat 2'de de Vogt'u getirdiler. Vogt mahzun bir tavırla sanki büyülenmiş gibiyiz dedi. Hep aynı şey ama hiç olmazsa beraberiz. 2 saat sonra hücreden alındılar. Gece soğuktu. Çok uzaklarda yıldızlar parıldaşıyordular. Henüz 100 yuvarlak olmamış ay eritilmiş bir maden parçası gibi ışıldıyordu. Jandarma durmuştu. Buradan sağa sapacaksınız. Sonra da Kern onun lafını yarıda bıraktı. Biliyorum, yolun yabancısı değilim. O halde yolunuz açık olsun. Kern ile Vogt sınırlar arasındaki bu hiçbir devletin olmayan arazi parçasının daracık sahasında yollarına devam ettiler. Ümide aykırı olarak aynı gece derhal geri çevrilmediler. Önce belediye dairesine götürülerek haklarında bir zabıt tutuldu. Sonra da yemek verdiler. Ertesi gece de yine ters yüzü sınır dışı edildiler. Hava rüzgarlı ve kasvetliydi. Vogt öyle yorgundu ki hemen hiç ağzını açmıyor ve bu haliyle insanda perişan edici bir his bırakıyordu. Sınırı geçip biraz ilerledikten sonra bir samanlığa saldırdılar. Vogt sabaha kadar bir ölü gibi uyudu. Güneş yükseldiğinde Vogt da uyandı fakat hiç kımıldanmadı. Yalnız gözlerini açtı, incecik pardesünün altındaki bu zayıf ve hareketsiz şekli gözlerini sonuna kadar açarak kıpırdatmadan bakan bu bir lokmacık insanı görmek Kern'e öyle dokundu, öyle tuhaf tesir etti ki. Tatlı bir meyil yapan bir yamaçtaydılar. Bulundukları yerden şehrin sabah hali ve göl görünüyordu. Ev bacalarından çıkıp serin havaya karışan dumanlar, insanda sıcaklık, güven, kahvaltı ve yatak hissini uyandırıyordu. Göl belli belirsiz bir sıkıntı, bir kımıldanış içinde parıldamaktaydı. Vogt hiç konuşmuyor, güneşin sisi yutmasına ve bulut yığınlarının arkasındaki Mont Blanc'ın kitle beyazlığının yükseklere inşa edilmiş bir kavsin aydınlık duvarları gibi yavaş yavaş ortaya çıkmasına bakıyordu. Saat 9'a doğru yola çıktılar. Cenevre'ye varınca göl kenarındaki yolu takibe başladılar. Bir müddet sonra Vogt olduğu yerde kalarak "Buna baksanıza," dedi. "Neye bakayım?" Vogt büyük bir parkın ortasında bulunan saray gibi bir binayı göstermekteydi. Üstüne güneş vurmuş bulunan bu muazzam yapı iyi geçen bir ömrün ve her türlü emniyetin hüküm sürdüğü bir saraya benziyordu. Muhteşem parkta sonbahar yapraklarının altın kadar sarı veya kıpkırmızı olmuş ışıltısı içinde göz alıyordu. Ardına kadar açılmış olan cümle kapısının bulunduğu yerde sıra sıra otomobiller duruyor ve keyifli bir sürü insan gelip gidiyordu. Kern harikulade dedi. İsviçre'nin imparatoru burada oturuyora benziyor. Burasının ne olduğunu bilmiyor muydunuz? Vogt hüzün ve alay dolu bir sesle burası milletler cemiyetinin sarayıdır dedi. Kern adamın yüzüne şaşkın şaşkın baktı. Vogt tasdik etti. Burası senelerden beri bizim mukadderatımızı müzakere eden ve acaba bunlara hüviyet vesikaları vererek yeniden insan yapsak mı diye bir türlü karara varamayan yerdir. Sıra sıra otomobillerin arasından ayrılan açık bir kadillak kapıya doğru kaydı. Arabada şık gençler ve pahalı bir kürk manto giymiş çok güzel bir genç kız oturuyordu. Gülerek başka bir arabaya işaret ettiler ve göl kenarında beraberce kahvaltı için anlaştılar. Bir müddet sonradır ki Vogt, "Ya böyle," dedi. "İşlerin ne diye bu kadar uzun sürdüğünü şimdi anladınız mı?" Kern, "Evet," cevabını verdi. "Ümit yok, değil mi?" Kern omuzlarını kaldırdı. "Bu işi pek acele tuttuklarını sanman." Yanlarına yaklaşan kapıcı Kern ve Vogt'a emniyetsizlikle baktı. "Birisini mi arıyorsunuz?" Kern, "Hayır," demek ister gibi başını salladı. Kapıcı tekrar sordu. "O halde arzunuz ne?" Vogt Kern'e baktı. Onun gözlerinde yorgun bir alayın kıvılcımı parlamaktaydı. Kapıcıya dönerek "Hiçbir şey," dedi. "Sadece seyyahız. Cenab-ı Hakk'ın ülkesinde yol almakta olan basit yolcularız." Aklına gelen tehlikeli anarşist fikrini kafasından kovmak isterken "O halde," dedi, "yolunuza gitmeniz daha hayırlı olacağı muhakkak." Vogt, "Evet," dedi, "böyle yapmak elbette daha hayırlı." Mont Blanc sokağındaki dükkanların vitrinlerine bakıyorlardı. Vogt bir mücevherci dükkanının önünde durdu. "Ben sizden burada ayrılmak niyetindeyim." Kern, "Bu defa ne tarafa?" diye sordu. "Çok uzağa değil, şu dükkana kadar gideceğim." Kern vitrinin camı arkasındaki kadifeye serpiştirilmiş elmaslara, yakut ve zümrütlere aptal aptal baktı. "Pek kısmetiniz olacağını sanmıyorum," dedi. Mücevhercilerin katı yürekli oldukları malumdur. Belki de ömürlerinin hep taşlar arasında geçmesinden olacak. İnsana metelik vermezler. "Ben de bir şey istemek niyetinde değilim ki. Sadece bir şeyler çalmak istiyorum." "Ne dediniz?" Ve Kern Vogt'a merhametle bakarak "Bu fikriniz ciddi mi?" diye devam etti. "Fakat bu şekilde de şu bulunduğunuzdan ileri gidemezsiniz." "Benim de böyle bir arzum yok. Bunun için yapıyorum ya." Kerr, ne demek istediğinizi anlayamıyorum dedi. Şimdi anlarsınız. Ne yapacağımı gayet iyi düşündüm. Kışı geçirmek için başvuracağım tek imkan. Bu yüzden en aşağı birkaç ay hapse mahkum olurum. Artık daha iyisini aramaya mecalim yok. Hemen hemen çökmemiş bir yerim kalmadı. Sınırdan sınıra daha birkaç hafta sürtecek olursam fertiği çekeceğim. Bundan başka yapacak kalmadı. Kern, ama diye başladı. Söylemek istediğiniz bütün şeyleri biliyorum. Dirileri tutan ipler kopmuş gibi Vogt'un yüzü birdenbire öyle çökmüştü ki artık daha fazla dayanamayacağım diye mırıldandı. Hoşça kalın. Kern bir şeyler daha söylemenin boş olduğunu görmüştü. Vogt'un mecazsiz elini sıktı. İnşallah yakında istirahate kavuşursunuz. Evet, inşallah. Buranın hapishanesi iyidir. Vogt, Kern bir parça uzaklaşıncaya kadar bekledikten sonra dükkana girdi. Kern sokağın köşesinde durdu ve tramvay bekliyormuş gibi yaparak dükkanı gözlemeye başladı. Kısa bir zaman sonra genç bir adamın kapıdan fırladığını, yanında bir polisle geri döndüğünü gördü. İnşallah Vogt artık rahata kavuşmuştur diye aklından geçirdi ve yoluna devam etti. Steiner, Viyana'nın hemen dışında kendisini sınıra kadar bırakacak bir otomobil buldu. Pasaportunu Avusturya gümrük memurlarına göstermek tehlikesini göze almak istemediği için sınıra biraz kala arabadan indi ve yolun geri kısmına yayan devam etti. Saat 10'a doğru gümrük binasına müracaat etti ve İsviçre hükümeti tarafından Avusturya'ya yeni bırakılmış olduğunu söyledi. François Joseph sakallı bir ihtiyar olan gümrük memuru, "Âlâ," dedi, "malum malum. Yarın sabah biz de sizi yine geri yollarız. Şimdilik şurada bir yere oturun." Steiner gümrük kulübesinin dışarısında oturdu ve sigarasını içti. Etraf çok sakindi. O sıra iş başında olan memur adeta dalgadaydı. Zaman zaman bir otomobil geçiyordu. Aşağı yukarı bir saat sonra François Joseph sakallı memur geldi ve Steiner'e, "Bana bakın," dedi. "Siz Avusturyalı değil misiniz?" Steiner hemen dikkat kesildi. Pasaportunu şapkasının içine dikmişti. Sakin bir tavırla, "Bunu da nereden çıkarıyorsunuz ki?" dedi. "Eğer Avusturyalı olacak olsaydım hiç mülteci olur muydum?" Memur alnına öyle şiddetle vurdu ki süt gibi beyaz sakalı titredi. "Sahi sahi. İnsan bazı bazı neleri de unutuyor. Belki Avusturyalısınız da tarok oynamasını bilirsiniz," diye sormuştum. "Tarok oynamasını bilirim. Bunu daha çocukken savaşta öğrenmiştim. Bir Avusturya tümeninde bir müddet bulunmuştum da." François Joseph sakallı memur, "Harikulade, harikulade," diyerek Steiner'in omuzuna vurdu. "O halde hemen de vatandaş sayılırız. Nasıl yapalım? Bir parti oynayalım mı? Sayı da uygun düşer." "Elbette." Beraberce içeriye girdiler. Bir saat sonra Steiner 7 şilin kazanmış bulunuyordu. Daleverici Fred'in usulüyle değil, fakat hilesiz oynamıştı. Fakat gümrük memurundan çok daha usta olduğu için kağıdı biraz iyi geldikçe kazanmamasına imkan yoktu. Saat 11'de akşam yemeğini hep beraber yediler. Gümrük memurları bu yediklerinin kahvaltıları olduğunu söyledi. İşleri sabahın 8'ine kadar devam ediyordu. Kahvaltı besleyici ve lezzetliydi. Bundan sonra tekrar oyuna devam ettiler. Steiner'e mükemmel kağıt gelmişti. Avusturya gümrük memuru ise şaşkınlığın verdiği cesaretle oynuyordu ve çekişiyorlardı. Fakat dostçasına. Gecenin saat 1'inde artık küçük adlarıyla birbirlerine hitap etmekteydiler. Saat 3'te senli benli görüşüyorlar ve saat 4'te ise iyice içli dışlı olmuşlardı. "Pis herif, ölüsü kandilli, kaba göt" gibi tabirler artık tahkir yerine değil de hayret, hayranlık ve temayüllerin ifadesinde kullanılan zaruri anlatım vasıtalarıydı. Gümrükçü saat 5'te vazifesini bırakarak içeri geldi. "Çocuklar, Steiner'i sınırın ötesine bırakmanın tam vaktidir." Umumi bir sessizlik oldu. Bütün gözler Steiner'in önünde duran paraya çevrilmişti. Nihayet François Joseph sakallı memur kaderine razı olmuş bir tavırla, "Kazanılan kazanılmıştır," dedi. "Bu melun bizi berbat ettikten sonra şimdi de bir sonbahar kırlangıcı gibi başını alıp gidiyor." Steiner iyi kağıt gelmişti karşılığını verdi. Fevkalade iyi kağıtlarım vardı. François Joseph sakallı memur mahzun bir tavırla işin doğrusu da bu dedi. Kağıtların iyiydi ama belki yarın da bizim iyi kağıtlarımız olacaktı. Ne yapalım ki? O zaman da sen burada değilsin. İşte haksızlık da burada ya. Burası doğru. Fakat artık hak nerede kaldı kardeşler? Kazanan taraf bir partiye daha razı olduğu zaman kağıt oyununda hakça davranılmış demektir. Eğer yine de kazanırsa artık yapacak bir şey kalmaz. Fakat bu şekilde diyerek François Joseph sakallı memur ellerini havaya kaldırdı. İnsan hiç de memnun kalmaz. Steiner yok be çocuklar dedi. Eğer hepsi bundan ibaretse kolay. Siz şimdi beni sınırın ötesine bırakırsınız. Yarın da İsviçreliler beni yine geri bırakırlar. Ve o vakit bir revanş partisi daha yaparız. François Joseph sakallı memur ellerini birbirine çarptı. Sesi odanın duvarlarına çarptı ve gümrükçü ferahlamış gibi. Oldu dedi. Bunu bizzat bizlerin sana teklif etmesine imkan yoktu. Anlıyor musun? Zira biz resmi bir makamda oturuyoruz. Seninle kağıt oynayabiliriz. Bu yasak falan değil. Fakat bu iş için sınırı tekrar geçmeyi sana tavsiye edemeyiz. Ama sen kendiliğinden gelecek olursan iş değişir. Steiner geleceğim dedi. Bana güvenebilirsiniz. Steiner İsviçre sınır nöbetçilerine müracaat etti ve gece yine Avusturya'ya dönmek istediğini söyledi. Bu defa onu polise göndermediler ve orada alıkoydular. Pazardı. Gümrük kulübesinin hemen yanı başında küçük bir gazino vardı. Öğleden sonra burası çok kalabalıktı. Akşama 8'den sonra kimse kalmamıştı. İzinli olan birkaç gümrük memuru gazinonun şurasına burasına çökmüşlerdi. Arkadaşlarını ziyaret etmişler ve jos oynamaya başlamışlardı. Steiner hemen oyuna karışmıştı. İsviçreliler mükemmel oynuyordular. Harikulade sakin ve müthiş talihliydiler. Saat 10'da Steiner'in tam 8 frangını almışlardı. Gece yarısına doğru Steiner bu paranın 5'ini geri aldı. Fakat gecenin 2'sinde gazino kapandığı sırada 13 frank kaybetmişti. İsviçreliler ona büyük bardakla bir iki kiraz rakısı ikram ettiler. Steiner'in de buna ihtiyacı vardı. Zira gece çok serindi ve Ren nehrini yüze yüze geçmek zorundaydı. Nehrin ötesindeki tepenin üstünde karanlık bir şekil seçti. François Joseph sakallı gümrükçüydü. Başının arkasında parlayan ay bir aziz resmini aydınlatan ışığa benziyordu. Steiner kurulandı, dişleri birbirine çarpıyordu. İsviçreli gümrükçülerin verdiği kiraz rakısından yanında kalanını da içti ve giyindi. Sonra şu yapayalnız duran şekle doğru yürüdü. François Joseph, "Nerede kaldın?" diye selamladı. "Saat birden beri seni bekliyorum. Yolunu kaybetmiş olabileceğini aklımıza getirdiğimizden ben burada dikiliyordum." Steiner güldü. "İsviçreliler beni kolay kolay bırakmadılar. Ya haydi çabuk ol. Ancak daha 2,5 saatlik vaktimiz var. Savaş derhal başladı. Saat 5'te henüz bir netice alınmamıştı. Avusturyalıların tam bu sırada iyi kağıtları olmuştu. François Joseph kağıdını masaya fırlatarak "Ne rezalet! Hem de tam şimdi!" ve pardüsünü giyip tokasını geçirdi. "Haydi Serp! Çare yok. Vazife vazifedir. Seni sınırın ötesine bırakmamız gerekiyor." Steiner ve gümrük memuru sınıra doğru yürüdüler. François Joseph dişlerinin arasındaki kokulu bir Virginia tütününü şapırdatarak "İçimden bir his bana İsviçrelilerin bu gece bilhassa etrafı kolladıklarını söylüyor. Senin tekrar gelmeni bekliyorlar. Sen de aynı fikirde değil misin?" Steiner "çok kabil" diye cevap verdi. "Seni ancak yarın gece öteye bırakmak daha akıllıca bir hareket olabilirdi. Çünkü İsviçre gümrükçüleri bu takdirde bizim sınırı geçmeye muvaffak olduğunu sanacaklar ve kollamaktan artık vazgeçeceklerdi. Orası öyle. François Joseph olduğu yerde kaldı. Arkandaki görüyor musun? Bir şey mi parlıyor ne? Muhakkak bir elektrik feneriydi. İşte bak şurada gördün mü?" Steiner hem de gayet net olarak dedi ve sırıttı. Hiçbir şey görmemişti. Fakat gümrükçünün meramını anlamıştı. François Joseph beyaz sakalını kaşıdıktan sonra Steiner'e kurnaz kurnaz bir göz kırptı. "Karşıya geçebilmeyi başaramayacağım meydanda öyle değil mi? Geri dönmeliyiz Seb. Çok müteessirim fakat ne yapayım ben? Sınır baştan başa tutulmuş. Yarını beklemekten başka yapacak işimiz kalmıyor. Ben bir rapor tanzim edeceğim. Âlâ." Sabahın 8'ine kadar oyuna devam ettiler. Steiner 17 şilin kaybetmesine rağmen 24 şilin karlı çıkıyordu. François Joseph raporunu yazdıktan sonra Steiner nöbete giren gümrükçülere teslim etti. Gündüz nöbeti bekleyen gümrükçüler vazifelerine, kurallara pek saygılıydılar. Steiner'i karakola hapsettiler. O da bütün gününü burada uyumakla geçirdi. Saat 8'de François Joseph göründü ve muzaffer bir tavırla Steiner'i gümrük kulübesine sürükledi. Kısa fakat kuvvetli bir yemek yenildi ve sonra hemen savaş başladı. Her iki saatte bir gümrükçülerden birisi yerini henüz nöbetten gelen birisine bırakıyordu. Steiner sabahın 5'ine kadar masa başında kaldı. 12.15'te François Joseph sakalın üst kısımlarını tutuşturdu. Heyecandan ağzında bir sigara var sanmış ve yakmaya çalışmıştı. Bir saatten beri sadece pik ve istavroz aldığı için zihni çok karışıktı. Siyah ile beyazı bile birbirinden ayırt edemiyordu. 29. ayrımın sonu, sayfa 284. Devamı 30. ayrımda.